Ayrım 10.
Oğullarının evini kendi evleri gibi algıladıkları besbelliydi. İstedikleri anda çat kapı geldikleri yetmiyormuş gibi her yaptığına da karışıyor, mutlaka edecek bir laf buluyor, bir yönlendirme getiriyorlardı. Yok çocuğuna bu kadar yüz vermesi doğru değilmiş, yok oturma odasını böyle dağınık tutmak ayıpmış, komşular gelip görebilir, laf edebilirmiş, yok yemeği öyle değil de böyle yapsaymış, oğulları daha da memnun olurmuş gibi. Öfkesinin giderek katlandığını hissediyor, tüm vermek istediği cevaplar bir bir kursağına diziliyordu. Ne de olsa yaşları ilerdiydi. Anne ve babaydılar, karşı gelmesi hiç hoş karşılanmazdı. Sıkıntısından eşi Oğuz'a defalarca söz ettiğinde ise aldığı yanıt her zamanki gibi boş ver, aldırma, ne de olsa yaşlı insanlar, tek eğlenceleri torunları ve bizleriz türündendi. Uzun süre bu değerlerin etkisiyle yanıt vermemiş, olup bitenleri metanetle karşılamıştı. Ancak öfkesi kendinin de kontrol edemeyeceği boyutlara ulaşmıştı artık. Bir gün ağzından çıkabilecek çirkin lafları tutamayacağından endişe ediyordu. Esas kızdığı Oğuz'du. Evlendiklerinde aynı apartmanda oturmak istemediğini defalarca belirtmişti. Sonucun böyle olacağını biliyordu. Ancak Oğuz ısrarla anne babasının öylesine karışan insanlar olmadığını savunmuş, başka bir semtte ev bakmaya yanaşmamıştı. Endişe ettiği durumlarla karşılaştıklarında kendisinin kesinlikle müdahale edeceği hakkında güvence vermişti Sim'e. Sim de sonunda mücadeleden yorulmuş, Oğuz'un güvencesini kesin söz olarak alıp çaresiz kabul etmişti. Şimdi ise korktuğu başına gelmişti işte. Konuyu defalarca Oğuz'la konuşmak istemesine rağmen Oğuz bir yolunu bulup önemsemiyor, büyütmemesi gerektiğini söyleyerek müdahale etmekten kaçınıyordu. Sonuçta seçemediği bir konumda, seçemediği insanlarla gün boyu birlikte olmak, müdahale ve baskılarıyla mücadele etmek durumunda yalnız kalmıştı. İçerleme ve kızgınlığı giderek artıyordu. Kayınvalide ile kayınpeder asık suratını Oğuz'la aralarındaki ilişkinin gerginliğine yorumluyorlar, hiç üstlerini almıyorlardı. Aksine Oğuz'a iyi davranması gerektiğini söylüyor, surat asarak onu kaçırabileceğini ima ediyorlardı. Oğuz'sa Sim'i dinlemek bir yana, akşamları da arkadaşlarıyla futbol oynamak gibi faaliyetler yaratmıştı kendine. Bu durumda Oğuz'un evde olmadığı akşamlarda kayınvalide ve kayınpederinin eşliğinde yaşamak durumunda kalıyordu. Patlayacak kadar dolmuştu. Artık çocuğuyla bile vakit geçirme, oynama hevesini kaybetmişti. Yavaş yavaş görmekte olduğu arkadaşlarından uzaklaşmış, zamanın çoğunu evinde geçirmeye başlamıştı. Evde bir şey yapsaydı bari. Giderek daha çok uyuduğundan söz etti. Gününün büyük bir kısmını uyuyarak geçiriyor, geri kalan zamanında kekler, pastalar yapıp hepsini yuvarlıyordu. Epeyce kilo almıştı. Hatta eskiden hevesle evde yaptığı kekleri artık sokaktan alıyor ve intikam alırcasına tıkınıyordu. Kısır döngüye sokmuştu kendini. İsyanını duyuramamak, alışılamamak ve özellikle öfkesini dillendirememek Sim'de önemli derecede depresyona dönüşmüştü. Sim'le çalışmalarımız öfkesini duymak, anlamak üzerine odaklaştı. Karşı koyamamanın oluşturduğu isyan ve öfke dışa vurulamadığı için kendi içine dönmüştü. Değerleri ve rolleri gözden geçirildi. Kayınvalide ve kayınpederine dur demenin, sınır koymanın kibar yolları yok muydu gerçekten? Evinde sınırlarını daha belirgin bir şekilde çizemez miydi? Ziyaret edilmeyi istemediği zamanları daha net bir dille belirtemez miydi? Karışılmasından hoşlanmadığını daha açık ve dürüstçe söyleyemez miydi? Kırılmalarından korkuyordu besbelli. Ancak artık onları karşılarken takındığı asık surat ve dolaylı kinayeleri de yeterince kırıcı değil miydi? Ayrıca kayınvalide ve kayınpederiyle ilişkisini Oğuz'dan geçirmesi ne derece doğruydu? Ne de olsa onlar artık Sim'le doğrudan ilişkide olan yakın akrabalardı. Oğuz yoluyla müdahale Sim'i çocuk ve çaresiz konumuna düşürmüyor muydu? Oğuz'un bu konuda zaafı olduğu, onlardan çekindiği besbelliydi. Sim zamanla kabul edip etmediklerini daha net ve açıkça belirtmeye başladı. Misafir kabul etme saatlerini açıkladı. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğu saatleri belirledi ve bunu usulünce kayınvalidesi ve kayınpederine açıkladı. Sonuçlar pek de korktuğu gibi gelişmedi. Biraz dirençle de olsa Sim'in sınırlarını kabul ettiler. Ziyaretleri daha denetlenir oldu. Sim'in kızgınlığına eklemeler azaldı. Sim tüm hıncını Oğuz'dan almaktan vazgeçti. Kendi ilişkilerine kendisi sahip çıkarak yaşamını denetime aldı. Cinsel rolün tutsakları, yaşamın engellenmişliği ve kızgınlık. Zaman zaman insan hayatında onu açıkça kızdıracak bir durum bulunamamasına rağmen kendini kırgın, küskün, kızgın ve depresif hissedebilir. Bunun temel nedenleri aşırı korunmuşluğun yarattığı amaç ve uyarı eksikliği, takdir eksikliği ve yaşamında geri iletim eksikliğidir. Gençliğinde çok endamlı bir kadın olmalıydı. Güzelliğinin izleri hala çehresinde ve oturuşunda kayıtlıydı. İlerlemiş yaşına rağmen albenisi güçlü, ruhu oldukça diriydi. Henüz gözlerinin feri sönmüş değildi. Sadece ağzının sol kenarındaki çizgi anlattıklarının acısını vurgularcasına derinleşiyordu zaman zaman. 42 yıllık bir evliliği vardı. 18 yaşındayken kendinden yaşça epeyce ileride biriyle evlenmişti. Erken yaşta babasını yitirmiş olmanın acısıyla ona babalık yapacak, korunmuş ve güvenli hissettirecek bir evlilik düşlemişti. 33 yaşında bir erkeğin yaşam deneyimi bir genç kız olarak epeyce çekici gözükmüştü ona. Kendini ailesine, kocasına, süslü püslü evine, kurduğu mükemmel sofralara, oğulları, gelinleri, dünürlerini ziyaretle ağırlamaya, torunlarının en sevdiği kurabiyeleri, oyunları hazırlamaya adamıştı. Ama yılgındı. Tüm bu yapmış oldukları onu eğlendiremiyordu artık. Usanmıştı ama usanmış olduğunu açıklamak çok ayıp geliyordu ona. Yine yapıyor, direniyor ama yaptıklarını artık isteksiz ve fersiz tekrarlıyordu. Böyle olması çok ağırına gidiyordu aslında. Ne olmuştu ki ona? Yılgın, tükenik. Uzun süredir sokağa çıkamıyordu artık. Oturduğu apartmanın 6. katından inmek için asansöre binmeye korkuyordu. Ya içinde kalırsa, ya asansör duruverirse, ya asansörü taşıyan teller kopar da aşağı düşerse? Yanında biri olmadıkça katiyen asansöre binemiyordu. Biri de yoktu zaten. Eşi epeyce yaşlandığı için artık hiç sokağa çıkmıyor, sadece eve oturup televizyon izliyordu. Kendisi ise haftada bir berbere gidebilmek için gündelikçinin gelmesini bekliyordu. Sokağa çıkış gününü gündelikçiye göre ayarlamıştı. Zaman zaman çok ihtiyacı olduğunda gelinlerinden birine telefon ediyordu ama onlar da hep meşguldü zaten. Sokağa çıkamıyordu Leman Hanım. Sokağın cıvıltısına, seyretmeyi onca sevdiği dükkan vitrinlerine, bir arkadaşla iki çift laf edebileceği bir kahveye, kokusunu özlediği deniz kenarındaki çay bahçesine dahi gidemiyordu. Hapsolmuştu evinde. Asansör korkusu, agorafobiya adı verilen, açık yerlere çıkma korkusu, uçağa binme korkusu gibi insanı sınırlayan, günlük yaşamın normal seyrini engelleyen korkular, aslında başka korkuların, başka isteklerin ifadesidir. Leman Hanım aslında sokağa çıkmayı, gezip eğlenmeyi, arkadaşlarıyla buluşmayı, yeni insanlar tanımayı tabii ki istiyordu. Ama bakması gereken bir kocası vardı. Onu bırakıp çıkmak, alıştığı, öğrendiği bir tarz değildi Leman'ın. Ailesinde, çevresinde hiçbir kadın yanında eşi olmadan pek bir yere gitmezdi. Sonra, ya gider de bundan pek hoşlanırsa, ya çok keyif alır da bunu sürekli tekrarlamak isterse, bu sefer daha çok çıkmak isteyecek. İnsanlar ne der sonra? Bak bak kadına bak, kocasını evde koymuş kendi geziyor demezler mi? Ya çok eğlenip o artık sesini dahi unuttuğu şu kahkahalarını yeniden koyverirse, kadına bak nasıl da fingir diyor, yaşından başından utansın demezler mi? Oğulları, gelinleri ne der? Gerçi onlar yüreklendiriyorlardır Leman'ı, daha sık çıkıp gezmesi için. Babayı bu kadar merak etmemesini, biraz da kendine bakmasına salık veriyorlardı. Ama yok, hayır, bunu yapması doğru değildi Leman'ın. Bunu yaparsa... Belki de geri dönmek istemeyecekti. Belki de hiç arkasına dahi bakmadan çekip gidecekti. Aslında kaç kere düşlemişti bunları. Kapıyı açıp asansöre bindiğini, sokak kapısından bir daha geri dönmemek üzere çıktığını... Kaç kez yavaş çekim geçirmişti zihninden. Siyah kürk yakalı mantosunu giyecekti o gün. Başına da fötr şapkasını. yürüyüp gidiverecekti hiç arkasına bakmadan. Kaç kere görmüştü düşlerinde. Ayrı bir eve taşındığını, kimsenin sorumluluğunu taşımadan, kimseye hesap vermeden, gönlükçe yaşadığını, özgürlüğünü kaç kez düşlemişti. Kaç kez onu değerince anlayacak, takdir edecek, onu görecek birine rastladığını kurmuştu fantazilerinde. Konuşabileceği, gönlünü paylaşabileceği, hala güzel olduğunu fark eden, gözlerinde ve sözlerinde beğeniyle konuşan birini düşlemişti kaç kez. Giderse tüm bunlar olabilirdi. Belki de. Ya olursa? En büyük isteği aynı zamanda da en büyük korkusuydu Leman'ın. Ya olursa? Eğer giderse olacağından şüphesi yoktu sanki. Ya gerçekleştirseydi tüm düşleri? Sistemi alaşağı etmek. Şimdiye kadar kurmuş olduğu düzenin alabora olması. Arkada bıraktığı hasta, yaşlı bir koca. İnsanlar ne diyecek? Tüh sana, yazıklar olsun. Tamamen ama tamamen reddedecek, dışlayacaklar. Afaroz edecekler kesin. Oğulları bir daha yüzüne dahi bakmaz. Utanırlar annelerinden. Gelinleri. Ya kurduğu düzen, ilişkide yürümezse? Ya olmaz, başaramazsa? Her şey fos çıkar, rezil olursa, dönüşü olmayan yol. Ne yapar o zaman? Parasız, pulsuz, rezil. Yo, hayır, bunu yapamaz, yapmamalı. Kapıyı açıp o asansöre binmemesi lazım. Asansöre binme, düşlerini gerçekleştirmenin ilk adımıydı adeta Leman için. Asansöre binmek, hayatından çekip gitmekle eşdeğer oluyordu. Ya hep ya hiç ilkesiyle, ya hepsini yaparım ya da hiç yapmam yanılgısıyla kendine aşırı korunmuş, tüm sınırları çizilmiş, her adımı belirlenmiş sorgusuz bir konforun altında kafesine hapsetmişti. Kırgın ve umutsuzdu. En çok kızdığı kişi kocasıydı. Adeta tutsaklığının bekçisi, düşlerini gerçekleştirememenin tek münasibiydi o. Her şeyi ama her şeyiyle meşgul olması gerekiyordu. Tüm bakımı ona aitti. Adeta bir bebek. Hiç değilse bebekler şirin olurdu. Oysa o her şeye dırdır ediyordu. O kadar bağımlı, o kadar talepkar da olunur muydu hiç? Öfkesi yüzüne vurmuş, yanakları al al olmuştu Leman'ın. Anlattıkça kızıyordu. Kocası olmasa her şey başka olacak, farklı yaşayacakmış gibi geliyordu ona. Aslında düşlerinin en kuytusunda yok olmasını isterdi kocasının. Özgürlüğünün kapısında hep o dikiliydi acımasızca. Kurtulmak istiyordu ama bu isteğinden dolayı da ağır suçluluk duyguları barındırıyordu yüreğinde. Bir bakıma bu kadar kötü, acımasız duygular besleyen bir kadının özgürlüğe bile hakkı yoktu. O olsundu kendine. O kadar kötü düşünceler besleyince cezasını bulmuştu işte. Tanrı onu cezalandırmış, asansör korkusundan dışarı çıkamaz hale gelmişti. Farkında değildi Leman. En baş yargıcının kendisi olduğunun, en acımasız hükümleri veren hakim de kendiydi. Yaşam hapishanesinin baş gardiyanı yine kendisiydi. Ya hep ya hiç ilkesinden vazgeçip kendine azıcık izin verse, kapısını biraz aralasa, yaşamın belki biraz farklılaşacağını hiç düşünmemişti. Bu birazı gerçekleştirmek için kocasının yok olmasına gerek yoktu. Çok minik adımlarla başladı değişim. Önce haftanın belirli bir günü refakat eşliğinde asansöre binip çok sevdiği deniz kenarına gitmeye karar verdi. Bunu gerçekleştirdiği gün ve ertesi daha az gergin, bir nebze daha keyifli olduğunu fark etti. Zamanla o belirli gün onun kafesinden uçuş günü olmuştu. Biraz daha sık ama hala refakat eşliğinde asansöre binmeye başladı bir süre sonra. Kendi üzerinde yaptığı uzun bir çalışmadan sonra asansör korkusunu aşabildi Leman. Artık toplumun kendine biçtiği rol ve görevleri sorgulayabilmekte, kendine izinler verebilmekteydi. Evinin dışında da var olabildiği bir ortam kurabilmişti. Sevdiği, kendini üretken hissettiği bir seramik kursuna gidiyor, yaratıcılığının kurduğu yeni dostlukların keyfini yaşıyordu. Asansör, unutmuştu bile. Yaşam engellenmişliği, toplumun biçtiği rol ve görevlerin içine hapsolma, bunları sorgusuzca uygulama, bu görevlerin dışında kendine hiçbir izin vermemenin kaçınılmaz sonucu yaşam engellenmişliğidir. Engellenmişlikse kızgınlık üretir. Kadın ve erkek olarak toplumca tayin edilen rollerimizi sorgusuzca tekrarlayıp yılgınlık, bedbinlik, tükenmişlikle yüz yüze geldiğimizde gerçek yaşamdan, insan gibi olmaktan ne kadar uzaklaştığımızı hiç düşünüyor muyuz? Özgürce, insanca var olamamanın, sadece koşulmuş olduğumuz rollere sıkı sıkıya bağlı kalmanın, istek ve ihtiyaçlarımızı karşılamanın kaçınılmaz bedeli depresyon, kızgınlık ve kavgadır. Aşırı korunma altında olmak. Aşırı korunmuş sistemlerde yaşayan kişilerin, özellikle de bu durumdaki kadınların sık yaşadığı yılgınlık, depresif durum, aşırı barınaklı, her türlü risk ve sıkıntıdan arındırılmış steril bir yaşam sürmenin kaçınılmaz sonucudur. Kişinin ruhsal gelişiminin durmasından, yaşam engellenmişliğinden oluşan sıkıntı giderek depresyona dönüşebilir. Bedenlerin büyümeye, gelişmeye yönelik bir enerjisi bulunduğu gibi, ruhlar da gelişmeye yönelik bir enerjiyle yüklüdür. Bedenin gelişmesine, şekil değiştirmesine, olgunlaşmasına veya yaşlanmasına nasıl engel olunamıyorsa, ruhun da gelişmesine, büyümesine engel olmak kişide ruhsal ve fiziksel aksamalar yaratır. Aşırı korumacılık, kişinin ruhsal büyümesine, gelişmesine engel olmaktır. İnsanların yaşamla yüzleşmeye, gelişmek için de aşamalara, zorluklara ve riske ihtiyacı vardır. İngilizce'deki challenge kelimesi bu doğal insani ihtiyacı çok iyi tanımlar. Challenge biraz zor bir amaç, ulaşılması kolay olmayan bir nokta, aşama ve risk gerektiren bir durumdur. Amaç eksikliği kişinin yaşamını yeknesak, durağan hale dönüştürdüğü gibi ruhsal gelişimini de etkiler. Her ihtiyacın istendiği anda el altında olduğu, her türlü riskten uzak, varlıklı ve barınaklı bir yaşamın nimetlerinde en büyük mutluluğun yattığını sanır toplum. Oysa bu bir yanılgıdır. Bu, mutluluğun süresi oldukça sınırlıdır. Çalışma hayatım ve mesleki deneyimim, bu tür olanaklara sahip kişilerin yaşamlarında amaç eksikliğinden dolayı yaşadıkları depresif durumu, heyecanlanma, keyif alma yetilerini yitirdiklerini, bunları tekrar elde edebilmek için verdikleri uğraşlar ve harcadıkları paralara rağmen elde edemeyişlerine nasıl hayıflandıklarını vurgulamaktadır ne yazık ki. Aşırı korunma sonucu kişinin aklını, yeteneklerini, potansiyelini yeterince kullanamaması engellenmişlik ve güvensizlik duyguları yaratır. Engellenmişlik duygusu her ne kadar kızgınlığa dönüşse de bu kez kızacak somut bir neden de yoktur. Her şey arındırılmış, her sorun önceden halledilmiştir. Böylesine sorunsuz bir ortamda kişi kendine ufak sorunlar, alınganlıklar, kırgınlıklar üretir. Enerjisini kullanmak ihtiyacındadır çünkü. Ya da kendini fazla dinleyip orasında burasında rahatsızlıklar üretir. Veya kendini amaçsızlığına, sıkıntısına teslim ederek yaşam iştahını keser, depresif olur, doktor doktor dolaşır. Enerjisini ve potansiyelini üretken olarak kullanıma sokmaktansa bu enerjisini kendi aleyhine yıkıcı olarak kullanmaktadır. Takdir eksikliği ve kızgınlık. Olumlu duyguları dile getirmek, takdirini duyurmak, kültürümüzde adeta küçülmekle eş anlamda tutulur. Özellikle şımartmamak gayesiyle söylenmeyen, fark edilse bile dile getirilemeyen takdir eksikliği kişilerde derin değersizlik duyguları yaratır. Özellikle her gün aynı işi tekrarlayan, ulaştığı amaç veya neticesi somut olarak gözükmeyen, her şeye her gün eski yerinden tekrar başlamak zorunda kalan ev kadınları, yaptıklarının sonuçsuzluğundan başka uğraşları karşılığında takdir de göremeyince kendilerini haklı olarak depresif ve kırgın hissederler. Bunu belirtmeye çalışıp dile getirdiklerinde ise bu senin görevin, şikayet edecek ne varmış yanıtı doğal bir kırgınlığa yol açar. Takdirsizlik, keyifsizlik, yılgınlık, yaşam anlamsızlığı, yeknesaklık duyguları yaratır. Bunlar zamanla derin kırgınlığa ve yaşam küskünlüğüne dönüşür. Kadın için için içerlemekte, kızmakta, ancak neye, neden kızdığının farkına bile varmamaktadır. Bu durumu Behçet Necatigil'in şiiri ne güzel ifade ediyor. Sevgilerde. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden, siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin de dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz, yahut vaktiniz olmadı. Olumlanmama, geri iletim eksikliği ve kızgınlık. Kendini depresif, kırgın ve kızgın hissetmenin diğer bir nedeni de kişinin yaşamındaki olumlanma eksikliğidir. Her insan varlığının onaylanmasını fark edilmeyi arzular. Bu da ancak olumlama ile mümkündür. Varoluşumuzun yaptıklarımızın ve söylediklerimizin yakın çevremizde kayda geçmediğini fark etmek kendimizi çok değersiz hissetmemize yol açar. Sanki var olsak da olmasak da pek bir şey değişmeyecek, fark etmeyecektir. Fark edilmek, etkilemek, yaşamda olumlanmak, var olmak anlamına gelir. Buna karşılık tepkisizlik, geri iletim eksikliği kişiyi yaşamında saydammış gibi hissettirir. Sanki görülmüyor, fark edilmiyordur. Var olup olmadığını belli bile değildir. Bu durum insanda kırgınlık, küskünlük, yaşam iştahsızlığı yaratır ve depresif duyguların yerleşmesine neden olur. Bu gibi duygular özellikle günlük görevlerini sektirmeden yerine getirip altyapıyı oluşturan kişilerde sık görülür. Yaptıklarının çok doğal karşılanması, takdir görmemesi, sadece yapmadıklarında tepki almaları, derin değersizlik duygularıyla birlikte kızgınlık da yaşatır. Üç çocuğu da büyümüş, üniversiteye başlamıştı. En büyük oğlu babasının yanında çalışmaktaydı. Yıllardır kalabalık ailesinin temel ihtiyaçlarını hiç aksatmadan yerine getirmekteydi Selmin Hanım. Çamaşırlarının zamanında yıkanması, gömleklerin ütülü olması, kasakların örülmüş, ayakkabıların çamuru alınmış, her birinin sevdiği yemekler hazır, ev temiz, çaydanlık ocakta, sabahın erken saatinde hepsi teker, çifter, aceleci kahvaltı edip evi terk ederdi. Hızlı söylenmiş bir hoşça kal anne veya yarına beyaz gömleğim hazır olsun ne zaman aksadı ki? Yıllardır hiç aksatmadan hazırladığı cuma günü pidelerine bile artık pek rağbet etmiyorlardı. Kızı Neriman diyetteydi. Batur maç seyretmek için arkadaşına gidiyor, büyük oğulla baba işte geç kaldıkları için yemek yiyip geliyorlardı çoğu zaman. Gelir gelmez de televizyonun karşısına yerleşiyor ve yorgunluktan uyuyakalıyorlardı. Ne bir nasılsın yahu, günün nasıl geçti veya hanım neyin var pek keyifsizsin bugünlerde. Hiç değilse eline sağlık veya kazağım çok güzel olmuş, ne bileyim herhangi bir söz. Tüm yaptıkları doğalmış gibi. Sadece bir şey eksik olduğundan laf gelirdi. Yemeğin tuzunu fazla kaçırmışsın hanım veya sarı kazağım nerede yahu?